Ayrım 7. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 93. 7. Lais'in Histiaos'la ilişkisi Ekbatana'daki saraya taşındıktan hemen sonra başladı. Histiaos, suratı hep asık, esmer bir adamdı. Ondan hoşlandığımı söyleyemem. Çevresine saldırgan biçimde sıkıntı saçan çok mutsuz bir insandı. Herkesin kabul edeceği gibi mutsuz olmak için bir nedene sahipti. Millet tiranı sıfatıyla şöhretinin zirvesindeyken büyük kralın konu olarak Sus'a gelmesi emredildi. Bu onun esir edildiği anlamına geliyordu. Bu arada zengin bir şehir olan Millet, kayınbiraderi Aristagoras tarafından yönetiliyordu. Lais herhangi bir erkeği kabul ettiğinde kendisine iki harem ağası eşlik ediyordu. Lais'in iki harem ağası yaşlı olmakla kalmayıp çok da çirkin olduğundan harem ağalarının seçiminde gösterdiği titizliğin dulluğunu haremdeki kadınların gözünde tamamıyla temiz kıldığından emindi. Aslında Lais'in ününden tedirgin olmasına gerek yoktu. Harem onu daha başından itibaren yabancı gördü ve haremin alışılmış yasaları ona hiçbir zaman uygulanmadı. Atossa'dan sonra saraydaki en serbest kadındı ve onun ne yaptığı hiç kimsenin umurunda değildi. Çünkü büyük kralla hiçbir akrabalığı yoktu. Lais kralın eşlerini gücendirmemeye de özen gösteriyordu. Son olarak Zerdüşt'ün torununun annesi olarak sarayda bir tür dini nüfusu vardı ve o bu konumunu kullanmaktan çekinmiyordu. Ne Yunan ne de Pers giyim tarzına uyan gizemli elbiseler giymekten hoşlanıyordu. Halk arasında uhrevi bir hava estiriyor, kendi başınayken ise belli bir bedel karşılığı fal açtığının, aşk iksirleri yaptığını ve yavaş etkiyen zehirler hazırladığının bilinmesini istiyordu. Ekbatana'dayken Histiaos'un başı tıraş edildi. Çünkü Millet'le çok yakın ilişkisi içerisinde olan ve o yılın başlarında Kroton'un ordusu tarafından tamamen yerli bir edilen Sibaris için yas tutuyordu. Histiaos suratını asmış, Lais'in dairesinin küçük avlusunda üzerine iliştiği açılır kapanır taburenin karşısındaki ağaçtan koltukta otururdu. Bu sırada yorgun harem ağaları güneşin altında uyuklardı. Ara sıra Lais ve Histiaos'a katılmama izin verilirdi. Benim varlığımın onların gidişatına bir saygınlık havası kazandırdığı farz edilirdi. Lais'le çok sık beraber olmuyordum. Ekbatana'daki o yazın çoğunu prenslerle birlikte bir asker olarak eğitilerek geçirdim. Burada bulunmakla çok şanslısın derdi Histiaos sürekli benimle konuşmak isteyerek. Hayatının bundan sonraki bölümlerinde oturamayacağın makam koltuğu kalmayacak. Onun zaten bir makamı var. O Zerdüşt tarikatının başı, tüm Pers ülkesinin başrahibi olacak. Lais o günlerde kendisini benim için bu yüce, tamamen hayali makamı hazırlamaya adamıştı. Pers ülkesinin Zerdüşt bir başrahibi yok. Biz bir rahip sınıfı değiliz, bir tarikattan ibaretiz. İstediği zaman bir satrap, meclis üyesi veya başka bir şey olabilir. Histiaos, İonyalı bir Yunan'ın bütün dinleri aşağılayan tavrını sergiliyordu. Fakat dedi ciddi biçimde, hayatta ne yaparsan yap, ana dilini unutma. Histiaos'la her zaman Yunanca konuştuğumuzdan bu gereksiz bir ikaz gibi görünüyordu. Milo ile Yunanca konuşuyorum dedim, onu destekler tarzda. Bunu yapmamamız gerekiyor ama biz yapıyoruz. Tesalus'un oğlu Milo mu? Bu aile için elimden gelen her şeyi yaptım dedi Histiaos her zamankinden daha sert görünerek. Büyük krala eski çiftlik sahipleri Sparta ordusunu çağırmadan önce Atina'ya da bir donanma göndermesini söyledim. Hippias'a çok geç olmadan hala Tranken yardım etmek daha iyi. Persler şimdi harekete geçmeli ama ne yazık ki Histiaos durdu. Büyük kralı doğrudan eleştiremezdi. Amiral olarak bizzat kendim gitmeyi daha teklif ettim. Fakat uzun bir sessizlik oldu. Harem ağaların hafif horultularını dinledik. Lais ve ben herkesin bildiğini biliyorduk. Dara gözden uzak olduğundan Histiaos'a güvenmiyordu. Her zaman Lais'e tıp eğitimi verdiğini söyleyen Demosedes'e de aramıza katıldı. Şimdilerde ona büyü öğrettiğinden şüpheleniyorum. Tabii ikisi de aynı şey değilse. Sisam tiranı Sart'taki Pers valisi tarafından idam edildiğinde hekimi Demosedes esir edilmişti. Sonraları Dara Sart'a geldiğinde atından düştü ve sağ ayağının adelleri yırtıldı. Büyük kral hayatı savaş alanlarında geçmesine rağmen iyi bir binici değildi. Mısırlı hekimler toplandı. Ne yaptılarsa Dara'nın ayağı daha da kötüleşti. Öfkeden çılgına dönmüştü. Sonra birisi ünlü hekim Demosedes'in Sart'ta bir hırdavatçıda çalıştığını hatırladı. Demosedes cesur ve zeki bir adamdı. Dara kendisinin başhekim olduğunu öğrenirse özgürlüğünü asla satın alamayacağını ve Sicilya'daki evine bir daha dönemeyeceğini biliyordu. Çağrıldığında hekimlik bilgisi olduğunu reddetti. "Hayır," dedi. "Bu ben değilim. O başka bir Demosedes." Dara onu kızgın demirler ve kerpetenle işkenceyle tehdit etti. Cesaret yerini hemen zekaya terk etti ve Demosedes tedaviyi üstüne aldı. Dara'yı 2 gün uyuttu. Bu 2 gün içerisinde ayağına masaj yaptı. Sanatını icra etti. 3. gün Dara iyileşti ve Demosedes'in en büyük korkusu gerçekleşti. Tüm imparatorluk ailesinin hekimi olarak görevlendirildi. Haremdeki kadınların yanına bile harem ağaları olmadan gece gündüz girebilme iznine sahipti ki bu gerçekten çok özel bir ayrıcalıktı. Kraliçe Atossa'nın hayatını kurtaran da Demosedes oldu. Göğüslerinden birinde ağrılı bir ur yayılmaya başladığında Demosedes göğsü düzgün biçimde aldı. Atossa herkesi şaşırtacak biçimde iyileşti. Mısırlı doktorların infiali kralın diğer karılarınınki kadar büyük olmuştu. Atossa bir göğsünü kaybettiğine üzülmüş olsa da eğer alışılmış Mısır tedavisini, kısrak sütü, yılan zehri ve dövülmüş fil dişi karışımından oluşan bir merhem uygulamış olsaydı, ki bu merhem hastalıklı kısma sürüldüğünde hastayı kılıç yarasından daha hızlı öldürür, ölmüş olacağını fark etti. Bu yaşa kadar gelebilmiş olması sadece benim hayatımı, ki bu bir küçük mesele değil, dünyanın kaderini de işte bu büyük mesele değiştirdi. Eğer Atossa o zaman ölmüş olsaydı oğlu Xerxes babasının yerine geçemeyecekti. Xerxes'in tahta geçmesinin tamamen annesinin gayretiyle olduğu bir sır değil. Yalnız garip bir şey oldu. Bir göğsü alındıktan sonra Atossa'nın yüzünde kıllar çıkmaya başladı. Her ne kadar onları her gün Mısır ağdalarıyla aldırsa da kıllar yine çıkıyordu. Sonunda ağdadan kaynaklanan yara kırmızılığını saklamak için yüzünü beyaz ema ile kaplamaya karar verdi. Sonuç gerçekten çok garipti. Annem her zaman ameliyattan sonra Atossa'nın kadından çok erkek olduğunu söylerdi. Demosedes Atossa'nın hayatını kurtardıktan kısa süre sonra kralın işi için İtalya'ya bir yolculuk ayarladı. Tarentum'a gemiden kaçtı ve doğruca doğup büyüdü Kroton şehrine gitti. Orada Yunan dünyasının en ünlü güreşçisi ve bir başka olimpiyat oyunları şampiyonu Milo'nun kızıyla evlendi. Bu aynı Milo, Sibaris'i yerli bir eden ordunun başındaki generaldi. Ne var ki Demosedes Kroton'daki hayatına çabuk sıkıldı. Ne de olsa hayatının büyük bölümü göz kamaştırıcı saraylarda geçmişti. Atina'da Peisistratos'a, Sisam'da Polikrates'e ve Sus'ta bizzat büyük krala hizmet etmişti. Saray hayatına alışkındı. Taşla'daki hayatı kaldıramazdı. Demosedes boynu bükük olarak Dara'ya karısıyla beraber Sus'a geri dönüp dönemeyeceğini sordu. Büyük kral onu affetmekten memnun oldu. O da saraya geri döndü. Orada eski dostu Atossa dışında herkesten itibar gördü. Atossa Demosedes'in karısına tahammül edemiyordu. Bu garip bir şeydi. Zavallı kız birkaç kelime dışında hiç Persçe konuşamadığından kraliçeyi sıkması mümkün değildi. Lais Atossa'nın kıskançlık krizine tutulduğunu düşünüyor. Eğer durum buysa göğsünü alan hekimle bir ilişkisi olduğu söylentisi doğru olmalı. Demosedes eski millet tiranı önünde eğildikten sonra iki adam dudak dudağa öpüştü. Bu Pers erkeklerinin kendilerine eşit olan dostlarını selamlama şekliydi. Daha alt dereceden bir arkadaşı öpmesi için sadece yanak uzatılırdı. Tam olarak ifade etmek gerekirse Histiaus millet tiranı olarak Demosedes'ten daha üstün olduğundan ona sadece yanak uzatmalıydı. Fakat büyük kralın konuğu olan Yunan arkadaşlar derece farklılıklarını görmezden gelirlerdi. Demosedes aynı zamanda coşkulu bir Hippias taraftarıydı. Hippias'ı çocukluğundan beri tanırım. Her zaman çok sıra dışıydı. Hem çok derin hem de adildir. Bu bir tiran için pek nadir bir birleşimdir. Demosedes dişlerini göstermeden gülümsedi. Günümüzde tiranlarından sadece Atina ve Milet memnun. Memnundu. Histiaus yağmurla dolu kara bir bulut gibiydi. Büyük krala Hippias'tan söz ettin mi? Çalışıyorum. Fakat Yunanistan onu pek ilgilendirmiyor. Sürekli Hindistan'dan ve doğunun doğusundaki ülkelerden söz ediyor. Hindistan Perk ülkesinden ayrı bir dünya. Histiaus dayısının döktüğü şarabı suyla karıştırdı. Fakat Atina milletin hemen karşısında. Orada sadece deniz var. Demosedes başını salladı. İtalya'da da denizden tam Yunanistan'ın karşısında. Herkesin bildiği gibi büyük krala yol açmak için Kroton'a gönderildim. Fakat o gelmedi. Ben ise döndüm. Bu saçmaydı. Fakat Demosthenes gerçekte kralın hizmetinden kaçtığını itiraf edemiyordu. Resmi olarak onun bu ayıbı ikinci kalem odasına ait oldukça gizli diplomatik bir görev olarak tanımlanıyordu. Büyük kralın batı üzerinde hiçbir ihtirası yok dedi Demosthenes bir bez parçasını ağzına kapatıp uzun öksürerek. Kendisi sürekli hasta olmayan iyi bir hekimi çok nadir gördüm zaten. Sisem haricinde dedi Histiaus. Kaşlarını kaldırdığında kaş çatıklı kısa bir süre kaybolmuştu. Bu batıdaki bir Yunan adasıydı. Zor bir adam Polikrates. Demosthenes kan izi görmek için bez parçasını araştırdı. Ben de baktım. Herkes baktı. Kan yoktu. Bu Demosthenes dışında herkes için hayal kırıklığı demekti. Onunla iyi geçinirdim. Herkes onu güvenilmez, boş, aptal bulurdu değil mi dedi Lais. Senin de Sisam Sarayı'nda olduğunu hep unutuyorum dedi Demosthenes gülümseyerek. Sol alt damağında 3 tane diş vardı. Üste ise hiç yoktu. Yemek yemeden önce ağzına çatısına yapışacak biçimde oyulmuş bir ağaç parçası yerleştirdi. Yavaş da olsa ancak o zaman sert et ve ekmek gibi şeyleri çiğneyebilirdi. Yaşlı olduğum için dişleri ve onların yokluğunun ne anlama geldiğini çok sık düşünüyorum. Evet tamam. Seni çocukken babanla birlikte görmüştüm. Şimdi hatırladım. Baban Trakyalıydı değil mi? Evet tabii. Zengin Megakron. Gümüş madenleri tabii ya. Kocamla Polikrates'in sarayında karşılaştım dedi Lais. Üzgün görünüyordu. O günlerden hatırladığım tek güzel şey bu. Sisam'dan nefret ederdim. Polikrates'ten de tabii. O bir korsandan başka bir şey değildi. Aslında babama çaldığı malları arkadaşlarına geri verdiğinde adamların keşke hiç çalmasaydın daha memnun olurduk dediklerini anlatmıştı. Evet o bir korsandı diye kafa salladı Demosthenes. Fakat aynı zamanda en harika simaydı. Sisam sarayında Peisistratos'unkinden bile daha göz kamaştırıcı olduğu zamanı hatırlıyorum. Anakreon'u hatırlıyor musun? Hani şu şairi? Senden önceydi sanırım. İşte o Sisam'a gelmeden Trakya'nın en karanlık devrini yaşamıştı. Anakreon dedi Lais çok ciddi biçimde. Yunan Abdriasında yaşadı. İki adam güldü. Demosthenes Lais'e doğru eğildi. O Sisam'a gelinceye kadar ışık dolu Trakya'da yaşadı. Sonra Atina'ya taşındı. Zavallı yaşlı Hipparkus'un gözdesiydi. Üzücü bir hikayeydi değil mi? Her neyse ama Polikrates'i bir şeyden ötürü takdir etmelisin. O her zaman batıya baktı. O gerçek bir deniz lorduydu. Evet dedi Histiaus yine kaşlarını kaldırarak. Bütün küçük adaların sahibi olmak isteyen bir deniz lordu. Demosthenes eski Tiran'a döndü. Belki adaların büyük kralıyla konuşmalısınız. Ne de olsa Dara Sisam'ı ele geçirmekten memnundu. Sisam donanmasını ele geçirmektense daha da çok memnundu. Emrinde mükemmel bir donanmaya sahipse bir insan. Demosthenes durdu ve Histiaus'a baktı. Ben hala milletteyken Histiaus rüyada gibi konuşuyordu neredeyse. Naxos'u kolayca ele geçirebilirdim. Demosthenes başını salladı. Güzel bir ada, verimli toprak, güçlü insanlar. İki adam bakıştı. Böylece Yunan savaşları başladı. Yetişkinleri dinleyen bir çocukken bu esrarlı bakışmanın önemini kavrayamadım. Yıllar sonra her işe burnunu sokan bu iki Yunan'ın büyük kralın işlerini karıştırma gibi başarılı bir komploya giriştiklerini fark ettim. Fakat bunu sonradan anlayabildim. O zaman örneğin Demosthenes'in gezgin, işçi Pisagor'dan söz etmesi beni daha çok ilgilendiriyordu. Onu Sisam'da tanıdım dedi yaşlı hekim. O zaman devrilene kadar Polikrates'in özel mücevhercisi olan babası gibi mücevherciydi hala. Er ya da geç Polikrates'le birlikte siz de devrilirdiniz. Her neyse Pisagor garip bir adamdı. Onu Kroton'dayken yeniden gördüm. İlginç fikirleri var. Örneğin ruhların göçüne inanıyor. Pers çocuklar yetişkinlere soru soramasalar da benim her zaman özel bir iznim vardı. Ruh göçü nedir diye sordum. Dedesine ne kadar da benziyor diye haykırdı Lais. Zerdüşt'e olan benzerliğime her zaman imada bulunuyordu. Bu bir ruhun ölümden sonra başka bir bedene girmesi demek cevabını verdi Demosthenes. Bu fikrin nereden kaynaklandığını kimse bilmiyor. Trakya'dan tabii ki dedi Histiaus. Böyle çılgın cadı fikirleri Trakya'dan gelir. Ben de dedi Lais ciddi biçimde Trakyalıyım. O halde hanımefendi neyi kastettiğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Histiaus gülümser gibiydi. Cennete de cehenneme de en yakın ülke olduğumuzu biliyorum dedi Lais o özel cadı sesiyle. Orfeus da yer altına indiğinde şarkı söylüyordu. Bunu geçtik. Demosthenes devam etti. Bu fikrin Pisagor'a nasıl ulaştığını bilmiyorum. Bildiğim Mısır tapınaklarında bir ya da iki yıl geçirdiği. Bu fikri oradan kapmış olabilir. Bilmiyorum. Bildiğim Mısır ayinlerinin eğer ilgileniyorsanız çok etkileyici olduğudur. Bereket versin ki ben ilgilenmiyorum. Fakat o ilgileniyordu. Polikrates ona dostu Firavun'u iletmesi için bir de mektup vermişti diye hatırlıyorum. Bu yaşlı Amasis'ti. Dolayısıyla Pisagoras'a insanların pek görmeye ya da işitmeye alışkın olmadıkları bütün gizli ayinlerin her türlü sığ gösterilmiş olmalı. Ne yazık ki sonra Kambises Mısır'a saldırdı. Yaşlı Amasis öldü. Zavallı Pisagor da esir alındı. Tiran, Polikrates'in dostu olduğunu ısrarla söylemesine rağmen Persler onu Babil'de bir mücevherciye sattılar. Neyse ki mücevherci hoşgörülü bir adamdı. Onun mecusilerle çalışmasına izin verdi. Pek de iyi bir şey değil diye söze karıştı Lais ciddi bir edayla. Akıllı insanlar en umutsuz zaman ve mekanlarda dahi bulabildiklerini alırlar. Demosedes'in pratik bir zekası vardı. Her neyse, Pisagor sonunda özgürlüğünü satın alıp Sisam'a geri döndüğünde farklı bir insandı artık. Bir keresinde sarayda değil, bende kaldı. Bana Mısır hieroglif yazısını okumayı ve yazmayı öğrendiğini söyledi. Persçeyi de öğrenmişti. Tabiat ve evren diye adlandırdığı şeyin düzeni hakkında yeni teorileri vardı. Evet, bugün Atina'da sofistler tarafından günde belki 1000 defa kullanılan evren kelimesini ilk ortaya atan oydu. Ne var ki bu kelimenin mucidinin kafasında ne incelikler olduğu hakkında sofistlerin hiçbir fikri yoktu. Pisagor anladığım kadarıyla ki onu bütünüyle anlamak hemen hemen imkansız, her şeyin kaynağında tek bir şey olduğunu düşünüyordu. Bu tek birimden sayılar, sayılardan noktalar, noktalardan bağlantı çizgileri, çizgilerden alanlar, dolayısıyla katı maddeler, katı maddelerden de 4 unsur, ateş, su, toprak, hava ortaya çıkar. Bu unsurlar bir araya gelirler ve sürekli canlı ve hareketli olan evreni oluştururlar. Bu merkezinde daha küçük bir küre olan dünyayı bulunduran bir küredir. Pisagor katılar arasında kürenin en güzel ve düz şekillerinden dairenin en kutsal olduğuna inanıyordu. Çünkü bunlarda bütün noktalar birleşir, başlangıç ya da son yoktur. Şahsen ben onun matematiksel teoremlerini hiçbir zaman anlayamadım. Demokrit onları anladığını söylüyor. Bunu işittiğime çok memnunum. Demosedes, Polikrates'in Pisagor'la nasıl mücadele ettiğini, bilgi adamı tutuklamak için nasıl okçularını gönderdiğini anlattı. Bereket versin ki Polikrates'in baş mühendisini şehrin kenarında yapmakta oldukları tünele saklanmayı ikna ettim. Sonra karanlık bir gece Pisagor'u İtalya'ya giden bir gemiye bindirdik. Eski dostum, şimdiki kayınpederim, Krotonlu Milo'ya iletmesi için ona bir de mektup verdim. Sibaris'i yerli bir eden adam. Histiaos'un yüzü yine asılmıştı. Bu Milo gerçekten de Sibaris ordularını bozguna uğrattıktan sonra bir nehrin yatağını değiştirip şehrin tamamının sular altında kalmasını sağlayarak Sibaris'i yok etmişti. Ne söyleyebilirim? Demosedes oldukça kibardı. Milo'yu çocukluğundan beri tanırım. Gerçekte onun büyük babası olacak yaştayım. Olimpiyat oyunlarında ilk güreş maçını kazandığı zaman. Demokrit Sibaris'in birkaç yıl sonra yakılıp yıkıldığını düşünüyor. Bense öyle düşünmüyorum. Fakat o zaman 60 yıl önceki bir konuşmayı naklettiğimde farklı toplantıları birbirine karıştırabileceğimi kaydetmeliyim. Uzun yıllar boyunca Demosedes'ten Pisagor hakkında çok şey dinledim. Bu anlattıklarımın bana ne söylendiyse aktardığım anlamında doğru olduğu manasına geliyor. Bu arada tarih sırasının başka bir şey olduğunu söylemeliyim. Yıllık tutmuyorum. Kesin olarak bildiğim Ekbatana'daki ilk yazımda Pisagor ismini işittiğim. Daha da önemlisi o aynı gün Histiaos ve Demosedes'i deniz doğru Polikrates'le tartışırlarken dinledim. Karşılıklı göz kırpmalar ve anlam yüklü suskunluklar nedeniyle sonraları bu iki adamın Dara'yı Yunan dünyasında yalnız bırakmak için güçlerini birleştirme kararını bu toplantıda aldıklarını fark ettim. Büyük kralı sahip olmadı denizlerin efendisi unvanıyla tahrik etmek politikalarının temeliydi. Onu Tiran Hipias'ı gerekirse savaş yoluyla desteklemesi hususunda ikna etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Tabii ki sonunda bir yaz günü büyük oranda Ekbatana'daki iki Yunan'ın kayıtsızlığı sayesinde savaş kaçınılmaz oldu. Karın bana Pisagor'un kendine Kroton'da bir okul kurduğunu söylüyor. Lais Demosedes'in karısını epeyce severdi. Zira kendisine tehdit arz etmiyordu. Dünyanın her tarafından insanlar onunla çalışmaya geliyor. Tam anlamıyla bir okul değil, daha çok o ve diğer birkaç kutsal adamın içinde Pisagor'un gerçek hayat adını verdiği bir yaşam sürdürdükleri bir evleri var. Baklagilleri ağızlarına götürmüyorlarmış dedi Histiaos kahkahaya basarak. Bugüne kadar Atinalı dinleyicileri güldürmenin en emin yolu Pisagor'un baklagil yeme yasağından söz etmektir. Atinalılar bu tabii olağanüstü derecede komik bulurlar. Özellikle de Atinalı komedi sanatçısının baklagillerle ilgili esprisi yüksek sesli yerlenmeyle birlikte yapıldığı zaman. Baklagillerin insanların ruhlarını barındırdığına inanır. Ne de olsa insan cinlilere benziyorlar. Demosedes her zaman bilim adamıydı fakat ciddi biçimde düşünmediği yaratılış hakkında hiçbir fikri yoktu. Pisagor et yemeyi de reddetmektedir. Bunun nedeni ruhu belli bir hayvana geçmiş bir atasının ya da arkadaşının etini yeme korkusudur. Pisagor bu ruh göçünün ne kadar sürdüğünü düşünüyor. İki Yunan adam bana derin bir merakla baktı. Önemli bir soru sormuştum. Bir an için artık çocuk değil Zerdüşt'ün varisiydim. Bilmiyorum Cyrus Sipitama dedi Demosedes adımı gerekli saygıyla telaffuz ederek. Uzun egemenlik döneminin sonuna kadar mı yoksa daha mı önce benim için göz kamaştırıcı yeni bir kavram olan ölüm ve yeniden doğuş kavramı beni gerçekten büyülemişti. Hiçbir şey sonsuz zamanı sona erdirdikten sonra doğamaz. Zerdüşt'ün görüşü yani onun hakikati açısından konuşamam. Demosedes büyük kralın dinini sorgulayacak değildi. Söyleyebileceğim tek şey Pisagor'a göre her insanın hayatının hedefi içinde bulunan tanrısal kıvılcımı tutuşturmaktır. Bu sayede bir tür hareketli canlı eter, mükemmel ve ahenkli bir bütün olan evrenle kucaklaşabilir. Yerin ve yıldızlı gökün çocuğuyum dedi Lais. Trakya cadılarınca anlaşıldığı şekilde yaratılışla ilgili çok uzun ve çok gizemli bir şarkı söylerken onu sabırsızca dinledim. Bitirdiği zaman Demosedes devam etti. Ölüm ve yeniden doğuşun sürekli döngüsünü kırmak Pisagor'un öğretisinin hedefiydi. O bunun feragat, ayin, pehriz yoluyla arınma, müzik ve matematik çalışmasıyla yapılabileceğini düşünür. Bu ister doğru ister yanlış bir öğreti olsun, Kroton, o ve okulu sayesinde şu an Güney İtalya'nın büyük bölümünü kontrol ediyor. Sebep bu değil dedi Histiaus. Kayınpederim Milo'ya teşekkür etmelisin. O büyük bir asker. Bir Yunan için Histiaus'un Pisagor'un gerçek irfan sevgisi olarak tanımlamak amacıyla icat ettiği bir sözcük olan felsefeye ilgisi dikkat çekici derecede azdı. İnsan beyninin düşüncelerimizin merkezi olduğu görüşünü ileri süren de Demosedes'in yardımıyla veya Demosedes'in bana anlattığına göre Pisagor'du. Bu teorinin kanıtlarını henüz görmedim. Görseydim de anlamazdım herhalde. Fakat bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bu meseleyi zihnin merkezinin mide olduğuna inanan Kataylılarla tartışırdım. Zira mide onlara göre vücudun diğer bölgelerinden daha duyarlıdır. Demokrit bana bunu daha önce de anlattığımı söylüyor. Bana katlanmalısınız. Ayrıca tekrar öğrenme sürecinin sırrıdır. Kroton'un başarısını ahalisinin erdemine bağlıyorum dedi Demosedes elindeki bez parçasını öksürerek. Öğretmenlerin tanrı olduğuna inanıyorlar. Belki de öyledir. O da öyle mi düşünüyor? Histiaus sadede gelmişti. Demosedes başını salladı. Sanırım Pisagor her şeyin kendi arasında ilişkili olduğuna, hepimizin tek bir evren içinde bulunduğumuza ve her birimizin tanrısal bütüne iştirak ettiğimize inanıyor. Ne var ki mezarımız olan bedenden sıyrılmadığımız sürece bütüne katılamayız. Neden diye sordu Lais. Bu dünyanın acılarını, eksiklik hissini aşmak için. Orpheus cehenneme gitti dedi Lais. Sanki ilişkili bir yanıt veriyormuşçasına. Belki de veriyordu. Orpheus mezhebi hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Ölmüş karısına yeniden kavuşmak için cehenneme gitmiş bir Trakyalı. Kendisi geri gelmiş ama karısı gelmemiş. Ölüler zaten pek geri dönmezler. Daha sonra sanırım kutsal değerlere saygısızlık suçlamasıyla lime lime edilerek öldürülmüş. Orpheus, mezhebi ülkenin geri kesimlerinde özellikle de cadılar yurdu Trakya'da her zaman popüler olmuştur. Son zamanlarda ise tüm Yunan dünyasına yayılmaya başlamıştır. Orfizm az da olsa bildiğim kadarıyla kahraman Gılgamış'ın güzel ve de gerçekten kadim destanının kaba bir taklidinden başka bir şey değildir. Cehenneme ayrıca ölü aşığı Enkidu'yu geri getirmek için de inmişti. Hayır, Demokrit Gılgamış Yunan değildi ama o gerçek bir kahramandı ve çoğu kahramanlar gibi o da çok şey istiyordu. Ölümden başka yenemeyeceği hiçbir şey yoktu. Kahramanımız sonsuza kadar yaşamak istiyordu. Ne var ki şöhret sahibi Gılgamış dahi doğal düzeni bozamazdı. Bu hakikati, bu mutlak gerçekliği kabul ettiğinde huzur içerisinde öldü. Gılgamış'ın hikayesini Babil'de öğrendim. Gılgamış bir zamanlar dünyanın en çok sevilen insanlarından biriydi. Bugün ise artık unutulmuş, adı sadece Babil'de duyulur. Egemenlik dönemi gerçekten de uzundur. Yunanların sorununu bu dünyanın kaç yaşında olduğunu bilmemeleridir. Sonu saymazsak, gelecekte olacak şeylerin daha önceden de olduğu kavrayamamış gözüküyorlar. Hindistan'da yaratılış halkaları sönüp tekrar yanarken sonun tekrar tekrar gerçekleştiğine inanılır. Demokrit artık bana orfizmden söz etmenin uygun olduğunu düşünüyor. Açıkça görünüyor ki onlar da ruhların göçüne inanıyor. Bu göç ruhun ayinle falan arındırıldığında sona eren bir süreç. Demokrit'e saygı duyuyorum. Ne de olsa Trakya doğumlusun. Beni ayrıca Lahis'in karanlık sanatlarla olan bütün aşinalığına rağmen Orfeus mezhebini hiç anlamadığına da ikna ettin. Pisagor'un Hades'i ziyaret ettiğini söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Fakat bana tuhaf bir hikaye anlattı. Demosthenes sanki bize anlatmak üzere olduğu şeyden pek hoşlanmıyormuş gibi biraz sıkıntılı görünüyordu. Babil'den döndükten kısa süre sonra Polikrates'in limanda yeni inşa ettirdiği dalga kırandan söz ediyorduk. Pisagor birden durdu, gözlerini bana dikti. Benden çok daha uzundur, hatırlayabiliyorum dedi. Her şeyi hatırlayabiliyorum, neden söz ettiğini anlayamamıştım. Her şeyi mi, neyi diye sordum. Önceki hayatlarıma dedi, çok dayanılmazdı. İlk enkarnasyonda Tanrı Hermes'in bir insandan olma oğlu olduğunu söyledi. Hermes bu çocuğu o kadar seviyordu ki ona ölümsüzlük dışında istediği her şeyi verebileceğini söyledi. Sadece tanrılar ölümsüzdür. Böylece çocuk bir sonraki en iyi şeyi istedi. Her yeni enkarnasyonda önceki hayatımda kim ve ne olduğumu hatırlamak istiyorum. Hermes bunu kabul etti. Böylece dedi Pisagor, ben bir kuş, bir savaşçı, bir tilki, Troya'da bir argoslu olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlayabiliyorum. Bütüne ulaşıncaya kadar bunlar oldum ve olacağım. Demosthenes'in söyledikleri beni derinden etkiledi. Çoğu zaman Pisagor'u tanımamış olmaktan hayıflanıp durdum. Muhalif bir Hizip tarafından Kroton'dan kovulduğunda Metapontum'da bir tapınağa sığındı ve burada kendini yavaş yavaş açlıktan ölüme mahkum etti. O zamanlar 20 yaşlarında olduğumdan onu görmeye gidebilirdim. Son gününe kadar ziyaretçileri kabul ettiği söyleniyor. En azından ben bunun bir son olduğunu varsayıyorum. Eğer değilse kim bilir, belki de kafası 1000 yıl öncesinin benliklerinin hatıralarıyla dolu olarak Atina sokaklarında yürüyor bugün. Demokrit bana Teb'de Pisagorcu bir okul olduğunu söylüyor. Okulun yönetimini bu yakınlara kadar Kroton'lu Lysis yapıyordu. Demokrit Lysis'in insanlar ölmelidirler çünkü başlangıcı sonla asla birleştiremezler şeklinde bir şey söylediğinin anlatılmasından çok etkilenmişe benziyor. Evet, bu gerçekten de akıllıca. İnsanın hayatı düz ve eğimli bir çizgi olarak çizilebilir. Fakat ruh ya da içimizdeki ilahi ateşin parçası hayatın gerçek kaynağına kavuştuğunda mükemmel forma ulaşmış olur. Bir zamanlar düz olan hat artık daireye dönüşmüş ve başlangıç sona ulaşmıştır. Burada bir çocuk olarak hiçbir şekilde ucube olmadığımı söylemeliyim. Epey küçük yaşta bir peygamber, harikalar yaratan bir kimse ya da filozof olduğum izlenimini vermek istemiyorum kesinlikle. Bir Spitama olarak doğmak benim kaderimdi. Dünyadaki yerimi batılın takipçileri olan Mecusilerin sürekli düşmanlığına, ki bu üç büyük kralın Dara, Xerxes ve Artaxerxes'in gösterdiği misafirperverlikten daha büyüktü, rağmen pek de kötü buldum söylenemez. Zihinsel olarak dine ya da büyüye fazla eğilimli olmasam da spekülatif bir doğam vardır. Doğuştan alnıma yazılmış olan hakikatten ne ölçüde farklı olduklarını görmek için kendimi diğer dinleri veya düşünce sistemlerini de incelemek zorunda hissediyordum. Uzun bir hayat boyunca diğer dinlerde de Zerdüşt'te bilge tanrıdan gelen özel ilhamlar olarak gördüğüm unsurlar bulmak beni oldukça şaşırtmıştır. Fakat şu an bilge tanrının dünyanın bütün dilleriyle konuşabildiğini ve dünyanın bütün dillerinde sözcüklerinin nadiren anlaşıldığını veya bunlara göre davranıldığını fark ediyorum. Fakat bunlar farklı değildir. Çünkü hepsi doğrudur. 7. ayrımın sonu, sayfa 109.